ÖMSS Lise ve Denge Okul Soru Bankası 9. Ayrım Türkçe Bölüm 1 Paragrafta Anlam Test 8 Soru 1 Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra bu deneyim içinde zamanla gereksinim vardır cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü sağlanır. 1. Enstrüman kullanmada ustalaşmak için deneyim gereklidir. 2. Okuldan henüz mezun olmuş birinin kendini olmuş bitmiş sayması onun ölüm bildirgesidir. 3. Bir oyuncunun fiziksel kapasitesini durmadan arttırması gerekir. 4. Bunun için de durmadan çalışması zorunludur. 5. Oyuncunun çevresindeki dünyaya bakması yetmez. O dünya üzerinde bir görüş edinmesi ve kendi yorumunu yapıp yargısını vermesi gerekir. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Yanıt A. 1. Enstrüman kullanmada ustalaşmak için deneyim gereklidir. Bu deneyim içinde zamana gereksinim vardır. Soru 2. Bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Söylenemez kelimesinin altı çizili. Üslup, gerçekliği yansıtmakta ve onu seyirci gözünde etkili kılmakta oyuncunun en güçlü araçlarından biridir. Nasıl sahnelenirse sahnelensin, oyunculuk üslubunun olması gösterinin beğeni düzeyini yükseltir, doğru yorumunu ve inandırıcılığı sağlar. Oyuncu hem bir enstrüman hem de yaratıcıdır. O, tiyatronun vazgeçilemeyecek malzemesi olduğu kadar seyirciyle olan iletişimde organik, etkili bir araçtır. Bunun için her duruma uyabilecek esneklikte kafa ve fizik yapısına sahip olmalıdır. Bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Söylenemez kelimesinin altı çizili. A. Bir tiyatro oyunundaki oyuncu oyuna kendinden bir şeyler katma durumundadır. B. İnsan için oksijen neyse tiyatro içinde oyuncu odur. C. Oyuncu önceden belirlediği üslubunu oyun boyunca sürdürmelidir. D. Üslup sahibi oyuncu oyunun beğenilmesine ve inandırıcılığına katkı sağlar. E. Tiyatroda seyirciyle iletişim kurmada oyunculara büyük görev düşer. Yanıt C. Oyuncu önceden belirlediği üslubunu oyun boyunca sürdürmelidir. Soru 3. Anlatımın akışına göre bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şiir gevezeliği kaldırmaz. Sayıklama olabilir, iç dökme olabilir, uzun olabilir. Fakat gevezelik şaire de şiire de yakışmaz. Şimdi kitap dergileri çoğaldı, edebiyat dergilerinde şiirin yeri arttı. Yine de bunlar şairin çok konuşması için bir gerekçe olamaz. Şair her yeni kitap yayımlandığında o dergiden bu dergiye az çok aynı görüşleri, neredeyse aynı cümlelerle tekrarladığı söyleşiler yaparak koşturmamalı. Yeni kitap şart değil. O güne kadar söylediklerinden farklı bir şey söyleyecekse bunu da yazar, yayımlar. Fakat anlatımın akışına göre bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Bunları yayınlatacak yayın evi bulmak gün geçtikçe zorlaşıyor. B. Önceki söylediklerinin tersini söylediğinde şairin inandırıcılığı azalıyor. C. Böyle bir düşünce içinde olan şairlerin sayısı giderek artıyor. D. Şiirleri hakkında başkalarının fikirlerini öğrenme isteği böyle davranmasını engelliyor. E. Artık bir pazarlama anlayışının gereği olan aylık, haftalık dergilerin kapaklarında yer almak şairlere göre bir iş değil. Yanıt E. Artık bir pazarlama anlayışının gereği olan aylık haftalık dergilerin kapaklarında yer almak şairlere göre bir iş değil. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? A. Tiyatro Tanzimat'tan sonra edebiyatımıza giren ve kurallarını bütünüyle batıdan alan bir türdür. B. Namık Kemal bu anlayışla şiirinde yoksul ve yetim çocukları vatanın çocukları olarak benimser. C. Batı düşüncesinden nakiller yapması ve dil alanındaki hassasiyeti bakımından da oldukça önemli hizmetlerde bulundu. D. Klasik şiirimizde ise vatan düşüncesi farklı bir anlamda kullanılırdı. E. Şairlerimizde birbirine benzeyen bu özellik hemen dikkatimizi çekmektedir. Yanıt A. Tiyatro Tanzimat'tan sonra edebiyatımıza giren ve kurallarını bütünüyle batıdan alan bir türdür. Soru 5. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? 1. Anılar aslında geriye dönüşle ilgili medcezirlerdir. 2. Çoğu kez tatlı tebessümlerle anımsansa bile bazen de bu işin mağdurlarının ne büyük sıkıntılarla karşılaştıklarını bilirim. 3. İnsanı tüm hayatı boyunca etkileyecek anları birçok kişi yaşamıştır şüphesiz. 4. İki cepheden anı taşıyıcılığına bakmak lazım. 5. Anı aktaranlar cidden inceleyip sık dokumak zorunda. Anıya konu olanlar da biraz hoşgörülü. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Yanıt C. 3. İnsanı tüm hayatı boyunca etkileyecek anıları birçok kişi yaşamıştır şüphesiz. Soru 6. Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlamalıdır? 1. Yazmada olduğu gibi okumada da sağlıklı düşünce esastır. 2. Okuduğumuz eseri anlamanın tek yolu sağlam düşüncedir. 3. Bu durumun gerçekleşmesi için sağlıklı düşünme ortamının oluşması gerekir. 4. Okumada elde ettiklerimizi bir düşünce süzgecinden geçirerek belirli bir düzene koymak gerekir. 5. İlk yapılacak iş de düşünceyi engelleyen olumsuz etkenlerin ortadan kaldırılmasıdır. 6. Eserin iç yapısını oluşturan özellikleri ancak duygu ve düşünceyi gereksiz ayrıntılardan arındırarak yakalayabiliriz. A 2, B 3, C 4, D5, E6. Yanıt C. 4. Okumada elde ettiklerimizi bir düşünce süzgecinden geçirerek belirli bir düzene koymak gerekir. Soru 7. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerin hangisiyle sürdürülebilir? Bir çocuğun ileride zeki olup olmayacağını sürekli soru sormasından ve sorduğu soruların türünden anlayabileceğinizi söylerler hep. Mesela Edison'un küçükken bu ne, o neden yapılıyor, neden güneş batıyor, neden ay doğuyor, gökyüzü neden mavi gibi sorular sorarak annesini çılgına çevirdiği anlatılır. Ve bu önermenin sonucunda Edison çok soru sormuş, demek ki çok soru soran icatlar yapabilecek kadar zeki olur sonucuna varılmış. Tabii bu bizi felsefenin temeli olan soru sormanın aslında doğru soruyu sormakla başladığını kavramaya kadar götürür. Çünkü önemli olan bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerin hangisiyle sürdürülebilir? A. Kişinin çocukluktan itibaren soru sorma konusunda serbest bırakılmasıdır. B. Neyi sorduğunuzu dolayısıyla ne kadar algılayabildiğinizdir. C. Zeki olup olmamak değil, çeşitli konularla ilgili soru sormaktır. D. Sorduğunuz soruları aldığınız cevapların içeriğidir. E. Verilen cevabın soru ile ilgisini kurmaktır. Yanıt B. Neyi sorduğunuz, dolayısıyla ne kadar algılayabildiğinizdir. Soru 8. Bu parça aşağıdakilerden hangisinin cevabı olabilir? Gazete yazılarında evet. Kitaplarımda okuyucuyu yormamak endişesinden uzağım. Çapraşığı, en küçük unsurunu feda etmeden sade bir şekilde ifade etmeye daima çalışırım. Fakat bunun mümkün olmadığı yerlerde sadeliğe hiçbir değeri feda edemem. A. Okuduğunuz eserlerle ilgili olarak okuyucuya neler tavsiye edersiniz? B. Gazete ve dergilerde çıkan röportajlar ilginizi çeker mi? C. Yazılarınızı okuyanlarla sık sık bir araya gelir misiniz? D. Yazılarınızda kolay ve rahat okunmaya dikkat eder misiniz? E. Gazete ve kitapların sizin hayatınızdaki yeri nedir? Yanıt D. Yazılarınızda kolay ve rahat okunmaya dikkat eder misiniz? Soru 9. Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? 1. Biz gazeteciler dışarıdan pek sevimli gözükmeyiz. 2. Sanırım bunun temelinde daha çok işimizin eleştiri olması yatıyor. 3. Çünkü insanoğlu doğası gereği eleştiriden çok hoşlanmaz. Eleştiriyi de eleştireni de çok hoşgörüyle karşılamaz. 4. Eleştirinin tarih içindeki önemini küçümsememeliyiz. 5. Eleştiri olmasaydı herhalde uygarlık bugünkü düzeyine ulaşamazdı. 6. Çağdaş uygarlığın bu düzeye gelmesinde eleştirinin motor rolü oynadığını söyleyebiliriz. A 2, B 3, C 4, D 5, E 6. Yanıt C 4. Eleştirinin tarih içindeki önemini küçümsememeliyiz. Soru 10. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? 1. Fıkra yazarlığı kelebeğin yaşamına çok benzer. 2. O da kelebek gibi renkli, parlak, göze çarpan bir şeydir ama ne yazık ki kelebek gibi ömrü bir günlüktür. 3. Fıkra yazarlığı Türkiye'den başka hiçbir ülkede yoktur. 4. 20 yıl her gün yazmış bir fıkra yazarı kalemi elinden bırakınca hemen unutuluverir. 5. Fıkranın yaşarlığı, kalıcılığı yoktur. Etkisini yayımlandığı günler içinde gösterir fıkra. 6. Kısa bir zaman içinde fıkrası da yazarı da etkisini yitirir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A 2, B 3, C 4, D 5, E 6. Yanıt B 3. Fıkra yazarlığı Türkiye'den başka hiçbir ülkede yoktur. Soru 11. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Söylenemez kelimesinin altı çizili. Yazılarımı binbir güçlükle yazarım. Yazıp bitirdikten sonra da hiçbir ferahlık duymam. Zira o kadar sıkıntıyla, zahmetle meydana getirdiğim yazı, benim yazmak istediklerimin soluk bir gölgesi gibidir. Onun için çok defa bunları nefretle bir yana atarım. Şunu da ifade edeyim ki eserlerim kitap halinde ya da parça parça yayımlandığında büyük bir pişmanlık duyarım. Ama yazma gücümü ve daha iyiye ulaşma umudumu da asla yitirmem. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Söylenemez kelimesinin altı çizili. A. Konuşma havası taşıdığı. B. Kişisel düşünce belirtildiği. C. Benzetmelerden yararlanıldığı. D. Görsel ögelere yer verildiği. E. Birincil tekil kişi ağzıyla yazıldığı. Yanıt D. Görsel ögelere yer verildiği. Soru 12. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Günümüz romanının ya da benim anladığım romanın betimlemelerle pek işi yok. Bu roman tarzıyla ilgili bir şey. Ayrıca günümüzde bizim romancılarımız arasında benim keyifle okuduğum, betimlemeleri bir oya işler gibi yapan yazarlar var. Ben böyle bir tarzı benimsemiyorum. Nokta nokta. İçerik ve duyarlılık daha çok ilgilendiriyor beni. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Romana içerik yönünden bakmaya çalışırım. B. Böyle romanlar okuyucuyu sıkar. C. Bu tarz romanlar insanı geliştirmez. D. Betimlemeler bir romanın vazgeçilmezleridir. E. Roman okumak güzel şeydir. Yanıt A. Romana içerik yönünden bakmaya çalışırım. Soru 13. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi şairin toplumsal gelişmeyi sağlamadaki rolünü belirtmektedir? Her şair toplumun bir üyesidir. Toplumu oluşturan öteki insanlarla aynı yazgıyı, aynı yaşamı paylaşır. İster istemez onlarla aynı ilişkiler düzeni içinde yaşar. Onların acılarına, dertlerine ortak olur. Bu benim için de böyledir. Elbette ben de şiirimi yaşadığım hayattan çıkarıyorum. Bu hayattan damıtıyorum. Böyle olunca da şiirlerin birbirini izlemesi, bir süreklilik göstermesi kaçınılmaz oluyor. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi şairin toplumsal gelişmeyi sağlamadaki rolünü belirtmektedir? A. Şiirinin yaşamla olan sıkı ilişkisi. B. Şiirinin duyusal özellik taşıması. C. Durmadan şiir yazması. D. Şiirini bir politik araç olarak görmesi. E. Şiirin en güçlü anlatım yolu olması. Yanıt A. Şiirinin yaşamla olan sıkı ilişkisi. Soru 14. Bu paragrafın yazarından bir gerçekçi eseri hangi niteliğiyle övmesi beklenir? Gerçekçilik konusu siyasal tutkuların edebiyat alanına el atmasından sonra büsbütün karıştırılmıştır. Edebiyatın mutlaka bir davanın hizmetinde olmasını isteyenler, çağımız sanatının benimsediği gerçekliği yeterli bulmamış, siyasal gerçeklik gibi bir tutarlılığı oluşturmuşlardır. Bir eserin gerçeğe uyması yeterli görülmez. İlla bir görüşü de savunması gerekir. Yaratılan eserin inanma duygumuzu doyurup doyurmadığına bakmazlar hiç. Hatta sınıf çelişkileri yeterince vurgulanmışsa o eserin gerçeğe uyup uymadığına bile hiç bakmazlar. Bu paragrafın yazarından bir gerçekçi eseri hangi niteliğiyle övmesi beklenir? A. Toplumsal çelişkilere yeterince yer tanımasıyla. B. İçerdiği olayların yaşanabilir izlemini bırakmasıyla. C. Toplumun her kademesinden kahramanların aynı tarzda konuşturulmasıyla. D. Eserin toplumsal çelişkilerin çözümüne katkıda bulunmasıyla. E. Eserin yararlı, sosyal bir görüşü savunmasıyla. Yanıt A. Toplumsal çelişkilere yeterince yer tanımasıyla.